Leylak kokusu. Sevgili dinleyenlerim, saatimiz 14'ü gösteriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hepiniz hoş geldiniz. Leylak kokusu, o mis gibi kokan program başlıyor. Didem Güner'e Öztaş Baş hazırlıyor bu güzel programı. Recep Özdem'le çalışıyoruz bugün teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, saat 15'e değin sizlerle birlikte olacağım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarından bize ulaşmanız mümkün. Leylak kokusu @trt.net.tr ise bizim e-posta adresimiz ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Ve sevgili dinleyenlerimiz, küresel salgın hemen herkesin hayata bakışını ve önceliklerini değiştirdi. Kimi mesleklerin de önemi çok daha iyi anlaşıldı. Biz az sonra sizinle bir konu konuşacağız ki hepimizi fazlasıyla ilgilendiriyor. Birinci elden hayatımızı kurtaranlardan hemşirelerle ilgili, ama öncesinde güzel bir şarkı dinleyeceğiz.
Başlayabiliriz. Toprağa birkaç tohum ekip laleler düşleyebiliriz. Yolun sonundan dönebiliriz. Yeniden de başlayabiliriz. Toprağa birkaç tohum ekip laleler düşleyebiliriz. Yeter ki umut olsun. Yeter ki umut olsun. Gözyaşlarımız aksa da yine yürekte umut olsun. Gözyaşlarımız aksa da yine yürekte sevgi olsun. Bütün gemileri de yakabiliriz. Yeni bir şehirde kurabiliriz. Su verip bir güvercine uçmasını dileyebiliriz. Bütün gemileri de yakabiliriz. Yeni bir şehirde kurabiliriz. Su verip bir güvercine uçmasını dileyebiliriz. Yeter ki umut olsun. Yeter ki umut olsun. Avuçlarımız boş kalsa da yine yürekte umut olsun. Avuçlarımız boş kalsa da yine yürekte sevgi olsun. Hayatı bir pula satabiliriz. Tüm suçu kadere de atabiliriz. Dünyayı değiştirmesek bile kendimizi yaratabiliriz. Hayatı bir pula satabiliriz. Tüm suçu kadere de atabiliriz. Dünyayı değiştirmesek bile kendimizi yaratabiliriz. Yeter ki umut olsun. Yeter ki umut olsun. Yürekte umut olsun. Son dalımız kopsa da bile yürekte sevgi olsun.
Siz bu şarkıyı eşlik etmeye devam edebilirsiniz. Biz ama yayınımıza dönüyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, yeter ki umut olsun dedik ve her konuda umut. Umut bizim yaşamımızdaki itiş gücü aslında. Bize hayat veren, yeniden başlama gücü veren şey. Umudumuzu hiç kaybetmemeliyiz. Küresel salgın hemen herkesin hayata bakışını ve önceliklerini değiştirirken kimi mesleklerin de daha çok öne çıkmasını sağladı ya da kıymetlerinin anlaşılmasını sağladı. Yakın zamana kadar sağlık alanında hep ikinci planda görülen ama iş yükleri her zaman çok fazla olan hemşireler içinde bulunduğumuz süreçte vazgeçilmez olduklarını gösterdiler. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılının da Dünya Hemşireler Yılı ilan edilmesi bu açıdan gerçekten çok anlamlı. Bir meslek olarak hemşirelikten bahsedeceğiz biz. Profesör Doktor Füsun Terzioğlu olacak telefon hattında konuğumuz. Kendileri Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı. Hoş geldiniz Füsun Hocam.
Merhaba İklem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu süreçte gösterdiğiniz duyarlılığa ve hemşirelik mesleğine vermiş olduğunuz önem ve değerden dolayı çok teşekkür ediyorum.
Evet, biz teşekkür ederiz Füsun Hocam. Şöyle bir giriş yaptık ama siz bunun içine eminim çok daha dolduracaksınız. Çünkü bu işin içindesiniz siz. Evet, öncelikle Türkiye'de hemşireliğin gelişiminden bahsedelim mi?
Elbette. Aslında Türkiye'de hemşireliğin gelişimi çok eski yıllara dayanmakta. Hı hı. Hatta hemşirelik mesleğinin kurucusu olarak Florence Nightingale'in Kırım Savaşı sırasında özellikle İstanbul'da Selimiye Kışlası'na gelerek İngiliz askerlerine bakım verirken enfeksiyonu kontrol altına alması ve hastaların sağlık durumunu iyileştirmesiyle başlayan bu süreç aslında her yıl bütün dünyada 12 Mayıs'ta onun Florence Nightingale'in doğum günü olan Hemşireler Günü olarak kutlanmasına neden olmuştur. Hı-hı. Ve o yıldan beri de aslında hemşirelik mesleğinin temelleri ülkemizde atılması da bence son derece önemli yönlerden, hemşirelik mesleği açısından önemli yönlerden birisidir. Hı-hı. Daha sonra farklı farklı Kızılay'dan başlayan ve giderek meslek haline, sağlık meslek liseleri düzeyinden üniversite düzeyine taşınan ve gerçekten hemşirelik mesleğini meslek yapan kriterlere göre de bir eğitim öğretim yönüyle şekillendiren, hı hı, ülkemizde hemşirelik mesleği hızla ilerlemekte ve şu an zaten son derece önemli. Ülkemizde bulunan 140'tan fazla üniversitede de lisans düzeyinde hemşirelik mesleğine yönelik meslektaşlarımız yetiştirilmektedir.
Evet, bir taraftan da hani böyle olsun hiçbirimiz istemezdik ama bu salgınla birlikte işte ona pandemi diyorlar, ben salgın demeyi tercih ediyorum hocam. Salgınla birlikte hemşirelerimizin sanki bulunduğu nokta daha da bir öne çıktı. Öyle
evet,
değil mi?
Çok haklısınız Didem Hanım. Aslında bu pandemiden önceki şu anda mesela baktığımızda dünyada 21 tane pandemi vakası var ki, hı-hı, çok sayıda insanın ölümle sonuçlandı, hı-hı, ve dünyayı çok fazla etkileyen hani cüzdan veba, kolera, grip, AIDS, SARS, Ebola gibi. Şimdi de COVID-19 bütün dünya sağlığını etkiledi. Hı-hı. Sadece sağlığımı, ekonomiyi ve insanların birbirleriyle ilişki ve iletişim tarzlarını da etkiledi. Aslında bu süreçten önce Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılını sizin de belirttiğiniz gibi konuşmanın başlangıcında, hı hı, Dünya Hemşireler ve Ebeler Yılı ilan etti. Hı hı. Bunda da şunun çok büyük bir payı vardı. Uluslararası Hemşireler Birliği'nin, hı hı, ki bu dünyada 20 milyondan fazla hemşireyi temsil eden, hı hı, ve Türkiye Hemşireler Derneği'nin de ve 130'dan fazla ulusal hemşire birliğinden oluşan, hı hı, sağlık çalışanları için dünyanın ilk ve en geniş uluslararası organizasyonudur. 2020 yılını her yıl bir hemşirelik için tema belirler ve 2020 yılını da hemşirelerin dünya sağlığı için öncü bir ses olarak ilan etmiştir temayı. Hı-hı. Çünkü aslında öncü bir ses olmasında da dünya sağlığı için niye öncü bir ses diye belirledi. Ve Dünya Sağlık Örgütü'ne de mutlaka 2020 yılı boyunca da dünyada hemşirelerin neler yaptıklarını göstermenin önemine dikkat çekerek, hı-hı, Ve özellikle hemşireliğe yeni bir bakış açısı kazandırmak ve hemşirelik mesleğinin de evrenselliğini ve insan sağlığını olan benzer katkılarını tüm dünyaya göstermeyi hedeflemiştir.
Evet.
Ve güçlü hemşirelik hikayeleriyle de ortaya çıktığında ve dünya sağlığına hemşirelerin nasıl fark yarattığını ortaya koyması nedeniyle de zaten Dünya Sağlık Örgütü de hiçbir zaman bir meslek grubunu dünyada meslek olarak, dünyada yıl olarak ilan etmemesine rağmen 2020 yılını Dünya Hemşireler ve Ebeler Yılı olarak ilan etmiştir.
Evet.
Aslında sizin de belirttiğiniz gibi COVID-19 salgınıyla birlikte bütün dünyada aslında COVID'in ulusal kahramanları olarak hemşireler ilan edildiler uluslararası düzeyde. Çünkü her il ülkede aslında hemşirelerin sağlık sistemine yapmış olduğu katkılar, 24 saat kesintisiz hizmet vermesi,
evet,
ve çok zor şartlar altında çalışarak mesleğini en iyi şekilde insanların sağlığını koruma ve güçlendirme ve özellikle bu pandemi sürecinde de özellikle hastanelerde çok uzun saatler çalışma sürelerine sahip olan bu meslek grubu hakikaten çok büyük bir özveride bulunarak çalışmış.
Kesinlikle.
Ve bunun sonucunda da gerek kendi yakınlarıyla gerekse çocuklarıyla bile görüşemediği bir süreç yaşayarak aslında insan sağlığını koruma ve güçlendirmeye, onlara bakım vermeye yönelik neler yaptığını da somut olarak ortaya koymuştur. Bu anlamda da sizin de bahsettiğiniz gibi maalesef ülkemiz açısından da baktığımızda 24 saat kesintisiz hizmet veren tek meslek grubu olmamız ve sağlık hizmetinin %80'ini insan gücü olarak oluşturmamıza karşın hemşirelik mesleği aslında çok hak ettiği anlamda değer bulamamıştır diyeceğim.
Evet.
Çünkü aslında gördüğünüz gibi şu an COVID-19 ile ilgili bütün dünya hemşirelere dikkat çekmişken şu an bizim yapmış olduğumuz ne bilim komitesi içerisinde ne hemşirelerin kliniklerde yarattıkları fark nedeniyle ne COVID-19 sürecinde topluma sundukları katkı nedeniyle maalesef çok fazla yer ve ses verilmemiştir. Bu anlamda da ben gerçekten TRT'yi ve bu güzel isimli programınızı içtenlikle kutluyor ve teşekkür ediyorum. Bunu dile getirmemiz, ifade etmemiz için de bize bir fırsat vermiş oldunuz.
Şimdi her şeyden önce şu kelime çok önemliydi anlattıklarınız içerisinde. Ben biraz böyle cımbızlayarak konuşacağım belki ama hocam. Ne olursa olsun sizin bunu bize açıklamanızı istiyorum. Şimdi hemşireliğe yeni bir bakış açısı kazandırmak. Önceki bakış açımız neydi? Şu anki bakış açımız ne? Hedeflediğimiz ne?
Aslında hemşireliğin bir iş gücü, ucuz insan gücü olarak görülmesiydi bence. Ve bir iş yapılması gibi görülmesiydi. Aslında hemşireliğin sizin de söylemiş olduğunuz gibi bir iş değil, bir meslek. Çünkü hemşirelik 5 yıl boyunca eğitim veren, hem İngilizce hem Türkçe eğitim veren, bir mesleki altyapısı olan, bilimsel bilgi ve deneyimlere odaklanan, mutlaka kanıt temelli uygulamalarla çalışan, birey ve topluma erişebilme ki bu aslında baktığımızda köyden en üst düzeyde sağlık hizmeti verilen kurumlara kadar hemşire aslında toplumun her aşamasındaki insana, her düzeydeki insana dokunan tek meslek grubu. Bu da aslında hemşireliğe son derece önemli bir fark yaratıyor. Aslında hem ülkemizde hem tüm dünyada en fazla ihtiyaç duyulan meslek gruplarından birisi. Şimdi niye biz bunun farkının varılması ve neler yaptığının görülmesi üzerine odaklanıyoruz? Aslında hemşirelerin ne kadar hasta merkezli, birey merkezli hizmet verdikleri, multidisipliner ekip çalışmasına yönelik çalıştıkları, yapmış olduğu her uygulamayı mutlaka kanıta dayandırmaları ve kalite geliştirmeye odaklanmaları ve aslında bilgi teknolojilerini de ne kadar etkin ve verimli kullanmalarıyla oluşan bir farklılaşma. O yüzden bu farklılaşmayı bizim toplumun her kesimine göstermemiz ve yapmış olduğumuz araştırmacı, değişim ajanı, danışman, eğitici, profesyonel bakım, ekip içerisindeki rollerimiz ve koordinasyon yeteneklerini aslında bütün ülkeye ve dünyaya daha fazla göstermeye başlamamızdan dolayı bu farklılık oluştuğunu düşünüyorum.
Evet, şimdi bir taraftan da hocam hani şöyle detaylıca baktığımız zaman hani bugüne kadar belki evet gittiğimizde hastanede işte kimi zaman işte bir enjeksiyona yardımcı olan işte başımızda zaman zaman duran ama aslında şöyle bir baktığımızda kimi zaman hastalandığımızda başımızda duran tek insan. Karşılaştığımız ve vedalaştığımız, teşekkür edip ayrıldığımız tek insan hemşireler. Bir taraftan bakıyorsunuz ana rahminden ta ölümümüze kadar muhatap olduğumuz bir meslek grubu. Ve yani sağlık insan gücü arasında da en yüksek sayıya sahip olan bir ordu hemşireler.
Kesinlikle çok haklısınız Didem Hanım. Hatta biz şunu söylüyoruz. Anne rahminden de önce aslında hemşirelerle birlikte çalışıyorlar.
Doğru.
Çünkü şöyle bir şey, sağlıklı bir gebelik geçirmesi için annenin gebelik olayına hazırlanması döneminde, onun genel sağlığının korunması, güçlendirmesi aşamasında da aslında hemşireler var. Ona beslenmesini öğreten, yapması gereken aktiviteleri, korunması gereken olumsuzlukları, bir anemisi varsa bunun düzeltilerek bir sağlıklı gebelik geçirilmesi aşamasında.
Tabii.
O yüzden aslında yaşamın her aşamasında hemşire var. Ve sizin de belirttiğiniz gibi sağlık insan gücünü her koşulda karşılaşacağınız insan. Çünkü 24 saat hastayla birlikte.
Tabii.
Diğer hiçbir meslek grubu 24 saat hastanın bakımını üstlenen başka bir meslek yok. Bakım derken de söylediğiniz gibi sadece hani tansiyon alma, enjeksiyon yapmayla ilişkili değil. Aslında hemşirelik hastayı bireysel değerlendiriyor. Yani bireysel olarak kişinin yaşadığı fiziksel, sosyal, biyolojik koşullar neler, ailesiyle ilgili ne tür şeyler var, bir bütüncül bakım sunarak hizmet veriyoruz. Bakım zaten aslında baktığınızda bakım hizmeti çok özel bir hizmettir. Hem hastayı bütüncül olarak ya da bireyi diyeceğim çünkü sağlıklı insanla da hemşire uğraşır. Çünkü sağlıklı insanın da sağlığını korumak ve güçlendirmek de hemşirelerin en önemli amaçlarından birisidir. Bununla birlikte de toplum sağlığının güçlenmesine çok büyük katkılarda bulunur.
Tabii.
Bu yönüyle de aslında insanın yaşamına değer katıyor. Ve her insana dokunabilmesi ve onların sağlık durumunda bir değişim yaratabilmesiyle de son derece önemli bir meslek olduğu ortaya çıkıyor.
Evet. Peki Füsun Hocam, bu kadar kıymetli bir sağlık ordusu, sağlık ordusunda en çok nüfusu kaplayan hemşireler, ülkemizde maddi anlamda hak ettikleri ücretleri, maaşları alabiliyorlar mı?
Bu konuda gerçekten aslında hemşirelik mesleğinin de ben de temsilcisi olarak hiçbir şekilde şu an ülkemizde yapmış olduğu hizmetin karşılığını almayan, yapmış olduğu hizmetin ve oluşturduğu toplum sağlığına oluşturduğu katma değerin farkında olunmadan bir özlük hakları ile ilgili hemşireler çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bir kere hatta yasal olmayan şekillerde bile çok uzun saatler çalışmak durumunda kalabiliyorlar. Çok uzun saat mesai harcamaları, dinlenme günlerinde dahi çalıştırılmaları karşılığında almış oldukları ek bütçe zaten onun karşılığını oluşturabilecek miktarlarda değil, çok komik miktarlarda fazla mesai ücretleri alıyorlar. Bahsetmiş olduğunuz gibi maaş durumları kesinlikle hemşirelerin yapmış olduğu işin karşılığı olmayan bir ekonomik getiriyle karşılanıyor. Ve aslında hemşirelerin yapmış olduğu birçok iş de aslında farklı meslek gruplarına performans olarak yansıyor, tam tersi olarak. Hemşire bir iş yapıyor ama farklı bir meslek grubu onun performansını alıyor. Böyle de bir saçma sapan maalesef ülkemizde süregelen bir iş gücünde yanlış uygulamalar mevcut.
Peki umutlarımız var mı koşulların biraz daha değişeceğine dair? Gerek çalışma koşullarının, gerekse işte ücretlendirmenin bir umut ışığı var mı sizce?
Bence her şey için umut vardır. Ben bu anlamda şunu söyleyebilirim. Şimdi aslında ben de mühendislikten hemşireliğe geçen ve hemşirelik mesleğinin değerinin ve öneminin çok farkında olan bir insan
çok
olarak.
Güzel.
Evet. Ve ulusal ve uluslararası düzeyde de çok farklı hemşirelik hizmetlerinin verildiği ortamlarda bulunan bir kişi olarak size şunu söyleyebilirim Didem Hanım. Gelişmiş ülkelerde baktığınızda hemşirelerin yapmış olduğu işin hem değerinin farkındalar, hem o insan gücünün, hastanın ya da bireyin şeylerinin sağlığında yarattığı farkın farkındalar ve onun karşılığı olan ücreti de alıyorlar. Ben ülkemizin de gelişmiş ülkeler düzeyine eriştikçe, çünkü biliyorsunuz maalesef halen gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer alıyoruz. Gelişmişlik düzeyimiz arttıkça her mesleğin toplum içerisinde hak ettiği değeri alacağına ve bunun da tabii ki doğal olarak özlük haklarına da yansıyacağını düşünüyorum. Ama burada toplumun her kesiminin o gelişmişlik düzeyine ulaşması ve bireysel düşünmekten ziyade toplumun yararına nasıl fark oluşturduğunuzun farkına varılması, sadece belirli bir meslek grubunun işi olarak değil, sağlığın bir ekip işini olduğunu ve multidisipliner çalışmayla her orada çalışan insan gücünün sağlığa bir değer kattığının farkına varılmasıyla bunlar sonuçlanacak. Bu da sanırım gelişmişlik düzeyimizle ilişkili bir durum diye düşünüyorum.
Füsun Hocam, son bir soru sizin için. Pek çoğumuzu aslında ekranlarda görüyoruz. Haberlere konu oluyor ne yazık ki. Sağlık çalışanlarına şiddet. Gerek doktorları olsun, gerek hemşireleri olsun, gerek hasta bakıcıları olsun. Neticede koskocaman bir sağlık ordusu var ve sadece hiçbir menfaat gütmeden karşılarına çıkan herkesin iyiliği için çabalayan, iyileşmeleri için dediğiniz gibi sağlığı koruma ve güçlendirme anlamında çok çaba sarf eden insanlardan bahsediyoruz. Ama bir taraftan da şiddetle karşı karşıya kalıyorlar. Bu konudaki cümlelerinizi alabilir miyiz Füsun Hocam?
Belki aslında bizim toplum olarak topluma bu sağlık mesleklerinin ne kadar değerli olduğunu, insan sağlığına nasıl değer kattığının gösterilmesi ve bunun ısrarla vurgulanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir meslek gruplarını yok sayarak, aşağılayarak ya da öteleyerek ya da değersizleştirerek eğer ilerlerseniz aslında insanlarda da farklı bir algı ve yorum oluşmasına neden olabiliyor. Bu da aslında şiddetin her boyutunda olduğu gibi bence hani maalesef kadınlarımıza da çok ciddi şiddet uygulanıyor. Sağlık çalışanlarımıza da çok ciddi şiddet uygulanıyor. İncinebilir gruplara çok fazla şiddet uygulanabiliyor. Bu da ülkemizde belki şiddete karşı yasaların daha yaptırım gücü yüksek, daha caydırıcı nitelikte olursa bir farklılık yaratacağını ve insanların da eğitilmelerinin bu konuda son derece önemli olduğunu ve açıkçası yazılı ve görsel basında bu konulara hep şiddete uğramış mağdur insanlara yer verilmekten ziyade bu mesleklerin güçlendirilmesine ve toplumda yarattığı farklılıklara odaklanan somut kanıtlara yer verilmesinin aslında hem mesleklerin değerlerini artıracağını, hem insan sağlığının önemini ve değerini ortaya koyacağını, hem de şiddetin bir çözüm yolu olmadığını ve gelişmemiş bir insan davranışı olduğunu insanlara somut olarak göstereceğine inanıyorum.
Evet, çok teşekkür ederiz Füsun Hocam katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
Profesör Doktor Füsun Terzioğlu Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ile sohbet ettik. Şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Yalın Meleklerin Sözü var.
Üzemez beni, ölüm korkutabilir mi? Sen olmadan bu kalp hissedebilir mi? Dünya üzemez beni, ölüm korkutabilir mi? Sen olmadan bu kalp hissedebilir mi? Güneş batmış bana ne, ellerin yok kime ne, yerine koyamadım, razı olamadım sensizliğe. Kalpler yanmış, yağmur ıslatmış, Tanrı kurumuş ya sevenleri. Of, son nefesimde elimi sen tutacaksın, son sözlerimi bir sen duyacaksın. Meleklerin sözü var, meleklerin sözü var. Son nefesimde elimi sen tutacaksın, son sözlerimi bir sen duyacaksın. Meleklerin sözü var, meleklerin sözü var.
Elektrik gitarda Volkan Paşa.
Bana ne, ellerin yok kime ne, yerine koyamadım, razı olamadım sensizliğe. Kalpler yanmış, yağmur ıslatmış, Tanrı korumuş ya sevenleri. Tutacaksın, son sözlerimi bir sen duyacaksın. Meleklerin sözü var, meleklerin sözü var. Son nefesimde elimi sen tutacaksın, son sözlerimi bir sen duyacaksın. Meleklerin sözü var, meleklerin sözü var.
dinleyenlerimiz, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 97. yaşını kutlayacağız. 29 Ekim aynı zamanda Çağdaş Türkiye'nin de doğum günü. Toplumsal yaşamın her alanında yenilikler gerçekleştirilirken bu gelişmelerden en çok etkilenen Türk kadınları olmuştu. Kurtuluş Savaşı sırasında cesaretini, yurdunu koruma inancını ve gücünü büyük bir kahramanlıkla ortaya koyan Türk kadını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında da Mustafa Kemal'in önderliğinde gerçekleşen tüm devrimlerin ve çalışmaların içinde yer almıştır. Cumhuriyet'in Türk kadınına sağladığı kazanımlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına verdiği değer, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadınların başarıları. İşte bunların tümünü Profesör Doktor Ayten Sezer Arı'la konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi telefon attığımızda. Ayten Hocam hoş geldiniz.
Merhaba, iyi günler.
İyi günler. Evet, hepimizi yakından ilgilendiren konular bunlar. Çünkü burada kadınlar da var, erkekler de var ama her erkeğin sevdiği kadın da var. O yüzden Ulu Önder Atatürk'ün sağlamış olduğu, o hayatımıza getirmiş olduğu yenilikler biz kadınlar için çok önemli. Özellikle Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet'in pek çok kazanımı var tabii ama biz kadınlar bölümünü ele alalım istedik sizinle. İyi yapmış mıyız hocam?
Çok iyi yapmışsınız. Kutluyorum sizi böyle bir konuyu seçtiğiniz için. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz katıldığınız için hocam. Evet, şöyle bir baktığımızda büyük bir sevinç yaşayacağız. 97 yaşına geliyor o bebekken büyüttüğümüz ve artık olgunlaşmış olan Cumhuriyetimiz. Öncelikle buradan başlayalım mı hocam?
Elbette. Cumhuriyet bence en büyük kazanımımız ve en önemli bayramımız. Hı-hı. Çünkü bize vatandaş olma, hakkımızı arama, seçme seçilme hakkını elde etme, kendimizi yönetme, idare etme Hı-hı. hakkını vermiştir. Yani bu imparatorluktan cumhuriyete geçiş sürecine baktığımızda ulusal irademizin, milli irademizin kullanılması ve 30'lu yıllardan itibaren kadınların da bu sürece katılması seçme ve seçilme hakkıyla birlikte en önemli, en güzel bayramlarımızdan ve en çok anılmayı hak eden bayramlarımızdan ve günlerimizden bir tanesidir bence.
Evet hocam, pek çok toplumsal yaşamın her alanında yenilikler oldu. Fakat bunlardan en önemlileri belki kadınlar içindi. Ama şöyle bir coğrafyamıza baktığımız zaman diyoruz ki yok, biz çok çok daha farklı bir noktaya getirilmişiz Ulu Önder Atatürk tarafından. Şu anda sahip olduğumuz pek çok hak coğrafyamızdaki farklı kadınlar için geçerli değil örneğin, değil mi?
Kesinlikle hala bazı, değil mi, bulunduğumuz coğrafyada sizin de belirttiğiniz gibi kadınlar araba kullansın mı kullanmasın mı, ehliyet alsınlar mı almasınlar mı, siyasette yer alsınlar mı almasınlar mı, toplumsal hayatta bulunsunlar mı bulunmasınlar mı tartışması yapılıyor ki biz buna 1923'ten itibaren, ki aslında temelleri Osmanlı'nın son dönemlerine de gider ama daha geriye gidersek ne kadar ileriyken ne oldu da bize Osmanlı döneminde Tanzimat'tan itibaren bir bu konuda modernleşme hareketine girerek kadınlara da belli haklar verilmeye başlandı. Hı hı. Hepimizin bildiği gibi eski Türklerde kadın yönetimde, aile içinde, kararların alınmasında kendi başına o kadar yetkindi ki çalışma hayatında her alanda asla erkekten bir farklı yok. Hatta Hakan buyuruyor ki dediğinde kararlar kabul edilmiyordu. Çünkü Hakan'la Hatun buyuruyor ki demesi gerekiyordu. Hmm. Boşanma hakkı vardı, miras hakkı vardı, erkekler gibi aynı eğitimi ve aynı çalışmaları yapma hakları vardı. Fakat bir dönem kadınlar ne yazık ki ihmal edilip belki okuma hayatından, eğitim hayatından ve yönetim hayatından uzak tutuldular. İşte bu dönem ben tarih olarak baktığımızda özellikle 1450'lerden, yani 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar böyle bir ara dönem olduğunu düşünüyorum. 18. yüzyıldan sonra tabii Osmanlı'nın yenileşme, modernleşme hareketiyle birlikte Tanzimat döneminden itibaren kadınlar için de Sıbyan okulları üstünde eğitim almaları için Rüşdiye İdadiye Sultanilerin açıldığı, miras hakkının tanınmaya çalışıldığı, cariyeliğin kaldırıldığı, özellikle ebe, hemşire ve öğretmen olma haklarının verildiği 1870 tarihinden itibaren biliyoruz. Ama bunlar yeterli miydi? Şüphesiz yeterli değildi. Tanzimat dönemi başlayan bu hareketler meşrutiyette daha da gelişti ve kadın hareketleri gerçekten hem yayıncılık alanında hem hakların istenmesi alanında büyük mesafe kat etti. Fakat Cumhuriyet dönemine geldiğimizde Atatürk'ün çok meşhur önemli bir sözü vardır. Bu süreci hazırlayan, tabii biz 1. Dünya Savaşı'ndan yenilmiş olarak çıktık ve Osmanlı Devleti tarihe karıştı. Fakat mütareke sonrası Anadolu'nun dört bir yanı işgale uğradı haksız bir şekilde. Ve 10 yıllık savaşın sonunda Anadolu insanı kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle ülkemizin kurtarılması için büyük bir mücadele sarf ettiler. Burada Şerife bacıları, Fatma bacıları anmadan edemeyeceğiz. Nene hatunlar da dahil. İşte bunların farkında olan devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk şöyle bir cümlesi vardır, hatırlatayım. Buyurun. Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim diyemez diyerek kadınların bu çabasını büyük bir takdirle karşıladığını biliyoruz. Hı hı. Tabii Cumhuriyet, efendim.
Yok hocam, ben sizi dinliyorum.
Cumhuriyet'in getirdiği en önemli aşamalardan bir tanesi de Cumhuriyet rejimine uygun kanunların kabul edilmesiydi. Bunlar akla, bilime dayalı ve insan haklarını ön planda tutan, kadın erkek ayrımı yapmadan yapılan çalışmalardı. Dolayısıyla ilk yapılan çalışma Cumhuriyet'in eğitim alanında devlet tedrisat kanunu. Yani eğitimde kız ve erkek çocuklara haklar tanındı ve eşitlik getirildi. Bunun bugüne gelen boyutuna bakarsak hemen her alanda gerçekten dünya çapında başarılar elde etmiş, ülkemizde de çok büyük yararlılıklarını gördüğümüz her alanda, tıpta, mühendislikte, sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde öncü kadınlarımızın yetiştiğini görüyoruz ve gerçekten dünyadaki diğer emsalleriyle de boy ölçüşebilecek durumda. Yani ilk adım eğitimde. Çünkü siz düşünebiliyor musunuz ki toplumun yarısı eğitilsin, yarısı eğitilmesin. Ve ben anne faktörünün, kız faktörünün, kadın faktörünün o kadar önemli olduğunu düşünüyorum ki. Çünkü anneler, kadınlar, kızlar daha ahlaklı, daha iyi eğitimli, daha bilgili, daha donanımlı olmalı ki yetiştirdiği çocukların üzerindeki etkisi düşünülerek hem kız çocuğunu hem erkek çocuğunu ilk etapta anne yetiştiriyor. Dolayısıyla bir İngiliz düşünürünün önemli bir sözünü burada hep kullanırım, aktarayım size de. Diyor ki bir toplumun uygarlık seviyesine bakabilmeniz için, anlayabilmeniz için o toplumun kadınlarına bakmanız yeterlidir diyor. Yani kadınlar toplumun aynası, ailenin aynası ve tabii ülkenin gelişmişliğinin de bir göstergesi olarak karşımızda. İşte bu göstergeyi ortaya koyabilmek için eğitimin dışında üzerinde durulan en çok hukuki anlamda kazanımlarıdır kadının Cumhuriyet döneminde.
Dolayısıyla hocam şurada
burada medeni kanunu gene zikretmemiz gerekiyor.
Tamam.
Bu kanun ile sosyal hayatta önemli değişimler olmuştur. Kadın ve erkek Türk vatandaşı olarak Cumhuriyet'in getirdiği en önemli kazanım olarak bunu söyleyebiliriz.
Tamam.
Miras ve mülkiyet hakları açısından eşitlik getirilmiştir. En önemlisi tek eşli evlilik ve resmi nikahın olduğunu görüyoruz. Boşanmada kadınlara söz hakkı tanındığını ve özellikle belediyelerde bu şahitler önünde gerçekleştirildiğini, iki kadının şahitliği yine erkekle birlikte eşit olarak şahitlikte eşitlik getirilmiştir. Ama bir diğer gelişme var ki devletin yönetilmesinde, kararların alınmasında siyasi hakların verilmesi konusudur ki biz bunu derslerde anlattığımızda işte efendim Yeni Zelanda'da veya başka ülkelerde daha önce verildi derler. Oysa bizim referans aldığımız Fransa gibi ülkelerde bile 1945'lerden sonra kadınlara siyasal haklar verilmiştir. Bizde 1930'lu yıllarda ki tek parti yönetimlerin olduğu İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte kadınların siyasal haklarının verilmesi, bunların tabii hem kadınların gayretiyle hem de devlet yöneticisi başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o günkü arkadaşlarının gayretiyle kadınlar siyasal haklara, ilk siyasal hakların belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle 1930 yılında alındığını biliyoruz. Ve böylece kadınlar seçme ve seçilme hakkıyla yerel idarelerin yönetiminde söz sahibi olmuşlardır.
Ayten Hocam.
Efendim.
Siz de bir soluklanın. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Lemansa mı sever misiniz?
Çok severim.
Haydi o zaman bir özgürlük şarkısını dinleyelim. Sonra kadınların özgürlüğünden bahsedelim.
Peki.
Tamam.
Sırama ağaçlara yazarım adını. Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını. Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına. en güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını. Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serilip giden yola, hınca hınç meydanlara adını. Ey özgürlük, kapımın eşiğine, kabıma, kacağıma, içimdeki aleve, camların oyununa, uyanık dudaklara yazarım adını. Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime, derdimin duvarına. Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa yazarım adını. Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye yazarım ben adını, yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için doğmuşum haykırmaya. Ey özgürlük,
dinleyenlerimiz. Profesör Doktor Ayten Sezer Arı şu anda telefon hattımızda. Kendileri Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi. Ayten Hocam, biz nerede kalmıştık? Biz 1945'lerden sonra bu haklara sahip olmuştu. Fransa'da dahi kadınlar bunu biliyoruz dediniz ve belediye seçimlerinden bahsettiniz. Bunu da 1930 yılında seçilme hakkının kadınlara verildiğiydi, değil mi hocam?
Evet, yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kazanıyor. Ve yerel yönetimlerin idaresinde öncü bir konuma geliyor. İkinci bir hakkı var. Bu da biliyorsunuz köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclislerine seçilme hakkı. İlk kadın muhtarlarımız devreye giriyor. Yani daha küçük birimlerin idaresinde. Ama bir değişim var ki bu demin söylediğimiz Fransa'da, İsviçre'de ve diğer pek çok ülkede çok sonra kazanılan, 90'lı yıllarda daha bu hakları yeni tanıyan Orta Doğu ülkeleri var hepimizin bildiği gibi. Ama Türk kadını 1934 yılında anayasada yapılan değişiklikle milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde ediyor. Ve ilk kadın milletvekilleri önemli düzeyde 17 kadın girer ilk parlamentoya, sonra ara seçimde 35'te yapılan seçimde 17 kadın girer, ara seçimde bir kadın daha girer ve %4,5'udur o günkü parlamentonun bu. Seçme ve seçilme, mesela İsviçre'de değil mi 71'de, yani gelişmiş toplumlar olarak Avrupa'da bu ülkelerde kadına seçme ve seçilme hakkının bu tarihlerde verilmesi aslında Türkiye'nin bu konuyu daha önceden gündeme getirip kadına verdiği değeri göstermesi açısından önemlidir. Bununla ilgili bir gelişme söyleyeyim. Türkiye'de bu adım atılınca dünya kadınları arasında da çok ilgi uyandırdı ve o sene Nisan ayında yapılan Uluslararası 12. Kadınlar Kongresi Türkiye'de yapılması kararı alındı. 30 ülkeden aşkın kadın Türkiye'ye geldiler ve İstanbul'da bu kongreyi çalışmalarını yaptılar. Tabii o dönem dünyada tekrar 1. Dünya Savaşı'nın yaralarının sarıldığı, 2. Dünya Savaşı'na giden sıkıntıların yaşandığı bir dönemdir. Burada kadınların en çok dikkat ettiği husus barış olmasıdır. Artık kadınlar da askere alınsın diyenler vardır, barış sağlansın diyenler vardır. Ama burada bir cümle aktarayım size. Bu hakların hem Amerika'sından tutun Japonya'sına kadar, Orta Doğu'suna kadar çok sayıda kadın katılmıştır, kadın uluslararası kadın temsilcileri gelmiştir buraya İstanbul'a. Sonra Atatürk'le görüşmelerde bulunmuşlardır. Ama Mısırlı bir kadının, Hudayi'nin bir cümlesini söyleyeyim. Atatürk sadece Türk'ün atası değil, bütün şarkın atasıdır, doğunun atasıdır. Ne mutlu ki siz böyle bir lidere sahipsiniz ve size bu hakları tanımıştır diye demin dediğim gibi katılan bütün ülkelerin bu takdiri sunduklarını da belirtelim. Ve tabii Türk kadınlarının aynı şekilde dünyada yapılan diğer kongrelere de temsil edildiklerini, katıldıklarını ve oradaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini de belirtelim. Tabii bu şekilde ilk kadın milletvekilleri 18 dedik, 35 yılı döneminde Büyük Millet Meclisi'nde. Ama daha sonra bu sayılara bakarsak bu 2000'li yılların ortalarında 550 kadının 82'si Haziran'da 98 milletvekili olmuş. Şimdi biraz daha sayı 100'ü aştı zannedersem son rakamlar yapılan seçimlerde. Bu konuda çok önemli bir ivme kazandı. Peki yeterli mi? Elbette yeterli olduğu söylenemez. Çünkü daha fazla temsil edilmesi meclisteki dengeler açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum. Mesela 17'de 76 kadın milletvekili diye görüyor daha yakın bir dönem içerisinde. Dolayısıyla gerçekten ilk meclise seçilen kadınların biraz çekingen ve ürkek oldukları yabancıların gözlemleri çok ayrıntılı bir şekilde bu konu gündeme getirilmiştir. Ama bu çok önemli ve iyi bir adımdır. Mesleklerinde komisyonlarda önemli çalışmalar yapmışlardır. Yasaların çıkartılmasında etkili olmuşlardır. Gerek Sağlık Komisyonu, gerek Ziraat Komisyonu, gerek Eğitim Komisyonu'nda gerçekten büyük başarılar elde ettiğini biliyoruz. Bu dönemde yine 30'lu yıllarda bir önemli gelişme daha var. Kadınlar için. Tabii Cumhuriyet kadına şöyle bakıyordu. İyi bir anne, iyi bir eş. Özellikle evin gelişiminde, çocukların eğitiminde önemli rol oynaması için. 1933 yılında kızlara mesleki eğitim kazandırmak için Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kurulmuştur. Tabii kız sanat okulları, meslek okulları. Bugünkü Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi 1928 yılında İsmet Paşa Kız Enstitüsü olarak açılmıştır. Ve daha sonra tabii bu okullara 50'li yıllarda olgunlaşma enstitüleri katılacak ve dünya çapında başarılara imza atmış eğitim kurumlarıdır bunlar. Kadınların başarısını, Türk kültürünün, Türk töresinin, Türk eserlerinin, el sanatlarının tanıtıldığı kurumlardır. Yani kızlar sadece ilk öğretim seviyesinde değil, orta öğretim ve yüksek öğretim seviyesinde büyük başarılar elde etmiş. Sanat okullarında da ilk Mithat Paşa'nın açtığı bir şeydir bu. Buralarda da büyük elde ün ve gerçekten başarı elde etmişlerdir. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren eğitim alanında, sosyal alanda, kültürel alanda ve hukuki alanda edindikleri kazanım ve tabii milletvekilleri olmaları, siyasi alanda edindikleri kazanım yeterli değil. Bunu hiçbir zaman yeterli görmeyeceğiz. Ama bir önü açılmıştır. Bu konuda önemli yetkiler verilmiştir. Ve bu kazanımlar daha da ileriye götürülmektedir ki günümüzde de bunun örneklerini sayısal verilerle de dünya çapında yaptıkları çalışmalarla da görebiliyoruz. Başarılarıyla ortaya koyduklarında hepimiz farkındayız. Çalışma hayatında özellikle iş kadınları itibariyle kurdukları işletmeler, fabrikalardaki öncülükleriyle, iş haklarını aramakla işçi kadınlar olarak eve geçimini sağlamakta, ev ekonomisini düzenlemekte ve tabii yeni çocukların, gençlerin yetiştirilmesinde büyük roller üstlendiklerini biliyoruz.
Şimdi programımızı kapatacağız. Sizi yeniden konuk etmek istiyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Teşekkürler hocam.
Kolay gelsin, başarılar.
Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, programımızı burada nihayetlendiriyoruz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak üzere. Didem Güner Öztaşbaşı hazırladı bu güzel programı. Ve ben Yasemin Pamukçu önümüzdeki pazartesiyi dört gözle bekleyeceğim. Saat 14'te bekleniyorsunuz. Kokusu.